Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bir Konuşa Konuşa programıyla daha karşınızdayız. Siyasetin kaynayan gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğum siyaset bilimci ve antropolog Yekten Türk Yılmaz. Yekten Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Sizinle siyasetin siyasette olup bitenleri sık sık konuşuyoruz. Türkiye'de de malzeme her zaman çıkıyor, hiç sıkıntı yaşanmıyor biliyorsunuz. Her gün bir konu önümüze düşüyor. Çap itibariyle de büyük konular. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyanın yasaklanmasıyla ilgili açık açık söylediği, yaptığı yorumlar var. Kızına edilen hakaretler üzerinden, ailesini hedef alan paylaşımlar üzerinden sosyal medyaya yasak getirilmesi gerektiğini, bu gidişin gidiş olmadığını söyledi özetle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Ancak bunun arka planında pek çok sınırlama, yasaklama, engelleme adımı da var. Belki de bir şeyler kaynıyor yine Ankara'nın dehlizlerinde, siyaset kulislerinde. Sadece dışarı yansıyan kısmı bu barolar, alternatif baroların oluşturulması ve sosyal medyaya yasak getirilmesi mevzusu. Neden sosyal medyadan bu kadar rahatsızlık duyuyorlar ve neden bu kadar paranoyakça bir tutumla hareket ediyorlar? İsterseniz bunları konuşalım.
Yani istiyorsanız bu yakın dönemdeki gelişmeleri sayarak bir başlayalım. Yani tamam. Bunlar nasıl yan yana gelecekler? Hı hı. Yani herhalde ilk biz bu seçim kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili bir tartışma başladı. Hatırlayacaksanız. Ya işte bir henüz ortada bir taslak da yok ama en azından yazılı bir taslak kimse ortaya koymadı ama şifahi olarak, çünkü bunlar sızdırılıyor. Bence bu sızdırılmalar da biraz sürekli bir tartma hali de var iktidarda. Yani ne tepki gelecek, bir tepkileri toplamak için bence ufaktan bir sızdırılıyor. Bu bahsedeceğim taslaklara ilişkin, bugün şu anda bahsedeceklerime ilişkin hepsinde aslında yaşandı. Bu seçim kanunlarına ilişkin de elimizde bir taslak olmasa bile, yazılı bir şey olmasa bile Cumhurbaşkanı'nın kendisi de söyledi, işte bu Cumhurbaşkanlığı sistemine uydurulmadan seçim sistemi, seçim yok diye. Şimdi baktığınız zaman işte böyle diyelim ki baraj sistemiyle oynama gibi bir çaba gözüküyor. İşte 5, 10 ve 20'lik barajlar. İşte seçim bölgelerini daraltmak vesaire. Yani şu işin aritmetiğiyle oynayarak bence ortalıkta bir seçim yokken bunun yapılıyor olması çok ilginç. Çünkü yani yarın yapılacaktır seçim. Tamam, bir yıllık bir zaman gerekiyor seçim sistemi değiştikten sonra bunun yürürlüğe girmesi için ama yani bence şu andan biraz yani en sonunda buna geleceğiz. İktidarın, muhalefetin bir enerji yükselmesi var yakın zamanda. Bence bu çok önemli bir nokta. Bakma, yani bunu bir sonda bunu özellikle konuşalım, bir zaman ayıralım buna. Bence bunun önüne geçmeye bir defa kesinlikle çalışıyorlar. Yani bu yani şunu yani seçimin Türkiye'de nereye geldiği, ne olduğuna ilişkin konuşuruz uzun uzadı ama bununla ilgili, seçimle ilgili bir umudunu da veyahut da buradaki bir güç yükselmesini veyahut da enerji yükselmesini de veyahut da bir moral yükselmesini de bir beklentiye girmiş muhalefetinde bunu bence önünü kesmek, çaresiz hissettirmek. Yani bunun olamayacağı fikrini vermeye yönelik bir çalışma bu. Onun arkasından bir baro bombası düştü orta piyasaya. Ve şimdi bir de şöyle bir durum oluyor. Bunlara baktığınız zaman bunlar ufak ufak gelişmelere ilişkin büyük tepkiler. Yani seçim yasasına baktığımız zaman, yeni seçim yasasına baktığımız zaman neye bunun tepki olduğunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. İki tane yeni parti kuruldu ve bu arada anket sonuçları hiç iyi gelmiyor. Şimdi bu çok, yani hani baktığınız zaman bu çok uzun vadeli vesaire çok anlık bir gelişmeye diyelim ki büyük yapısal stratejik bir tepki veriyorsunuz. Şimdi ondan sonra baro meselesi nasıl çıktı? Baro meselesi Ankara Barosu'nun, Diyanet'in eşcinsellere yönelik aslında anayasaya, yani hangi kısasa tutarsanız tutun alanına girmeyen, yapamayacağı, yapmaması gereken bir açıklamasına tepki göstermesi, bunu protesto etmesiyle başladı bütün en azından yakın dönemki tartışma ve karşılığında koskocaman, devasa, yani Türkiye'nin çok köklü kurumlarından biri olan baroyu berhava edecek bir tasarı çıktı ortaya. Ve bir çoklu baro. Tabii burada bence muhalefet biraz yanlış yerde tartışıyor bunu. Şöyle ki yanlış yerde tartışıyor. Burada işte çoklu barodaki sorun çokta değil, çoğulculukta değil. Zaten böyle bir şey gerçekleşmeyeceğine hani çok emin olabilirsiniz. Çünkü burada çoklu baronun şu andaki sayılara göre kurulabileceği 3 tane il var. Hadi diyelim ki Antalya'da girdi 4. Hadi diyelim ki sonra Adana'da girdi 5. Esas hikaye bu değil. Burada en fazla kurulacak 3-4 tane yeni barodur. Hadi 5 tane yeni barodur. Hadi diyelim ki 8-10 tane yeni barodur. Yani Türkiye'deki 81 sanırım baron üzerine. Hadi diyelim ki bu sayı 90'a çıktı. Yani ortalıkta 500 tane baro olmayacak. Mesele bu değil. Zaten çoğulculuğu da öcüleştirmemek gerekiyor. Yani muhalefetin, maalesef bizdeki muhalefetin sürekli kendi ayağına, kendi bindiği dalı kesmesi gibi bir huyu vardır. Yani buradaki mesele baroların çoğulcu olması değil. Yani çoğulculuk hayatın her alanında iyi bir şey. Buradaki amaç tabii ki şu çok açık bir amaç var. O da şu ki savunmanın 3 ayağı var. Bu biat etmeyen 3. ayağını, kontrol altına alınamayan, zapturapt altına alınamayan Barolar Birliği Başkanı'nı bile sizin rejim blokunuzun içinde olsa bile kontrol altına alınamayan ve resmi statüsü olan, yani hukuk bir herhangi bir meslek odası değil ve bir sistemin çok önemli yani en temel üç fonksiyonunun, siyasal sistemin üç fonksiyonunun birinin, yani yargının olmazsa olmaz üçüncü ayağı. Şimdi burada yapılmaya çalışılan şey baroların etkinliğini ortadan kaldırmak. Özellikle bu baroların etkinliğinin ortadan kaldırmasından anladıkları İstanbul, Ankara ve İzmir barosunun, ki bunun yanına Diyarbakır vesaireleri de bence eklemek gerekecektir, burnunu sürtmek, bunların bir defa temsiliyetlerinin önünü kapatmak. Çünkü bu anladığım kadarıyla değişiklikler içerisinde bu baroların aslında yani çoğulculuk ve temsiliyet getirilmiyor. Temsiliyet ortadan kaldırılıyor. Çünkü yani delege sayısına göre İstanbul'un daha büyük bir temsiliyetin olması lazım. Bunu da budamaya çalışıyorlar. Yani burada hani yine bir yeni bir sağ gösterip sol vurma var. Yani burada temsiliyet artmıyor. Tam tersine temsiliyet budanıyor, ortadan kaldırılıyor. Veyahut da tümden toplarsak yargının kontrol altına alınamayan üçüncü ayağının tasfiyesi çabası var. Şimdi bu ikinci bir şey. Üçüncü bomba çok fazla konuşulmadı ama çok kritik bir gelişme. Bu da Anayasa Mahkemesi'nden iki kere dönüp bir yasa tasarısı var. Bu da güvenlik soruşturmasına ilişkin. Şimdi üçüncü kere temelde hiçbir değişiklik de yapılmadan bu yasa tasarısı yine getiriliyor. Ve bakın bunların hepsi aynı günlerde oluyor. Yani bahsettiğimiz bir haftanın içerisinde olan şeyler bunlar. Bir hafta 10 gün içerisinde olan şeyler. Buna göre şimdi 3 kişilik bir komisyon. Şimdi bir arşiv araştırması var. Bir de güvenlik soruşturması var. Özellikle belli konular için güvenlik soruşturması gerekiyor. Şimdi bu güvenlik soruşturmasını kim yapacak? Söylentiye göre, yine yazılı bir şey yani ortalıkta pek gözükmüyor. Kimsenin de çok anladığı da yok. Çünkü hani artık bunlar işte komisyonlardan geçer, komisyonlarda tartışır. Belki de bunu hazırlayanların içerisinde belli bir diyelim ki tartışma hiyerarşisi vardır. Bunlar artık berhava olduğu için hani böyle bütün ara süreçleri tasfiye edip onları atlayıp direkt işte bir tasarıyı diyelim ki sadece damgalaması için meclisin önüne atılabiliyor. Şimdi ama sızan şeyler, konuyla ilgili sızan ifadelere bakılırsa 3 kişilik bir komisyondan bahsediyor. Komisyonun bir üyesi Cumhurbaşkanı, ikisi Cumhurbaşkanı'nın atadığı kişiler. Ve nelere bakıyorlar biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki sizin çocuğunuz kaymakam olacak. Veyahut da diyelim ki devlet güvenlik kurumları içerisinde önemli bir konuma bir başvuru yaptı. Veyahut da böyle bir konuma gelmesi çok önemli derken en üstlerden de bahsetmiyorum yani. Kaymakamlık seviyesinde bir şeyler düşünün. Şimdi size bakılıyor. Yani kişi olarak size bakılıyor. Sizin çocuğunuza bakılıyor. Sonra Gülten Hanım size bakılıyor. Sizin eşinize bakılıyor. Ve ikinci akrabalara bakılıyor. İşte amca, dayı. Daha bunlar yetmiyor. Çocuğunuz eğer evliyse kız tarafının veyahut da erkekse çocuğunuz kız tarafının, kadınsa erkek tarafının kaydına kuyduna bakılıyor. Ve bunların
Yani
ikisini
yedi sülaleyi inceleyecekler, öyle gözüküyor. Aslında şeyi de
yedi
hatırlat,
sülalenin
ötesi mi?
yedi sülalenin ötesi, çünkü sülalenin bir yanı var. Öbür, yani sizin sihri diyorlar hısımları. Yani sizin aslında o yedi sülalenin paraleline de bakıyor.
Peki şunu sorayım o zaman. Bu geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri öğrenciler alınırken bu tür şeyler çok söylenirdi. İşte ailede kapalı olan var mı yok mu araştırmalar yapılırdı. Ondan daha kötü bir uygulama kapıda gibi galiba.
Efendim bunun karşılığı yok bence. Bunun benzeri yok. Yani benzetebileceğimiz bir şey yok buna. Ya
Peki.
benim aklıma gelmiyor. Buna benzetilebilir bir şey yok. Yani bu şu demek. Yani bu benim hani benim istemediğim veyahut da benim şu veya bu gerekçeyle açıklamama da gerek. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Siz mesela kendinizle ilgili soruşturma diyelim ki olumsuz çıktı. Bunun raporunu istiyorsunuz. Niye olumsuz çıktı? Bunu verme zorunlulukları yok size. Yani siz
Keyfiyet var. Büyük bir
kesinlikle
keyfilik.
keyfi herhangi bir şekilde kontrol edilmeyen bir yani
Kara delik
bu bildi.
aslında.
Ama şimdi baktığınız zaman bu bahsettiğimiz hem seçim yasası hem baro hem bu ve onun arkasından gelen de bir hakaret üzerinden sosyal medyayı tümden, yani tamamen kelimeyi tam kullanırsak tamamen ortadan kaldırma girişimi,
Orada bir
işte bu.
hemen bir şeye değinmek istiyorum. Bir mağduriyet meselesini biz daha önce de konuşmuştuk. İktidarın sürekli bir mağduriyet üreterek onun üzerinden kitleler karşısında destek arayışı. Ancak artık işe yaramıyor mu bu mağduriyet? Evet, kızına hakaretler ediliyor, bir mağduriyet var ama bunu polis ve savcı ile işte yasal süreçlerle engellemek ya da cezalandırmak varken böyle bir şeyi toptan bir Türkiye'yi karanlığa gömecek bir yere taşımak. Ne dersiniz? Mağduriyetler artık
Ya
karşılık
efendim
bulmuyor mu?
burada dünyanın herhangi bir yerinde diyelim ki varsayalım ki yani tamam bu örnekte hakaret var ama çoğu zaman Türkiye'de hakaret dediği zaman Cumhurbaşkanı'nın hakaret dediği zaman nelerin kastedildiğini biliyoruz. Onlara girmemize gerek yok. Daha
Evet.
başka bir şey söyleyeyim. Yeryüzünde devlet yöneticilerine özellikle bunun en tepesine hakaret edilmeyen ülke olur mu? Yani bunun bir örneği olabilir mi? Hani maalesef bunlar olmasın diyeceksiniz. Tabii ki olmasın. Ama yani hani bunun olmadığı bir yer yoktur. Buna göre siz kanun, efendime söyleyeyim Trump bana, yani Trump'a durumuna bakın, Merkel'in durumuna bakın. Efendim sabah akşam neler yapılıyor? Şöyle bir Twitter'ı arayın, sorun. Şimdi buna göre tabii ki insanların temel iletişim ve haber alma özgürlüğünü tümden ortadan kaldırıyorum. Bak çünkü işte görüyorsunuz hakaret ediyorlar. Ne ayıp bu böyle bir var. Bunu tabii yani evet artık diyorsunuz ki artık kimse de almıyor, ay ciddiye almayacaktır tabii. Yani hani bunun hani herkes bunu okuyor, nereye gittiğini, ne olduğunu okuyor bunu. Şimdi özellikle okuması gereken, okumak ihtiyacı olanlar okuyorlar. Biraz daha ileri götürelim. Ayrıca burada tabii çok narsistik bir taraf da var. Yani varsayalım ki doğruydu. Yani bunun çok korkunç bir saldırılar Demirtaş'ın eşine yapıldı biliyorsunuz.
Evet.
Başak Demirtaş'a yapıldı ve bununla ilgili evet protestolar, yani o zaman hatırlıyor musunuz? İletişim Başkanlığı'nın güya kınayan açıklamasını. Yani aslında
Hatırlatalım isterseniz.
siz bunu yaparak işte teröristlere, terör düşmanlarımıza meşruiyet verdiğiniz için çok kötü bir şey yapıyorsunuz ha varan. Hani şimdi
Evet.
aynı durumda hani burada bir narsistik de yan var. Yani kendine yapıldığını düşündüğün kötülüğün, yanlışlığın dünyanın en büyük yanlışlığı olduğunu varsayıp başkalarınınkini de işte bu gibi maruz görmeler. Neyse konumuz o da değil. Buradaki konumuz şu. Evet, büyük ölçüde medya, yazılı medya kontrol altına alındı. Televizyonlar kontrol altına alındı. Ama görünen o ki medyada çok büyük kaynama var. Yani son özellikle yani bu partilerin kurulması, ardından, yani Deva ve Gelecek Partilerin ortaya çıkmasının ardından hızlanarak artan bir trafik var. Ve yeni bir kaynaşma var. Muhalefet cephesinde önemli bir kaynaşma var. Şimdi bunun önüne geçmek ve bunların dördünü de bir araya getirdiğimiz zaman, geçen seferki podcast'te konuşmuştuk. Türkiye 15 Temmuz'dan daha büyük bir kırılmaya gidiyor diyorduk. Şimdi ben halen bu kırılmanın hangi istikamete yol var alacağını ilişkin bir net bir şey söylemenin çok erken olduğunu, bunun çok da kestirilemez olduğunu söylüyorum. Ama en azından bugünkü iktidar blokunun nasıl bir kırılma istediğine ilişkin, o gönüllerinde geçen kırılma olmayabilir, bambaşka şeyler de gelişebilir, onu bilmiyoruz. Ama iktidar cephesinin gönlünde geçen Türkiye'deki kırılmanın ne yöne olmasına ilişkin gönüllerinden ne geçtiğini bence çok iyi anlatan örnekler bunlar. Şu, Türkiye artık, yani şu diyelim ki 31 Mart seçimi, daha önceki konuşmalarımızda da, daha önceki podcastlerde konuşmuştuk. 24 Haziran bu memlekette yapılmış son seçimdir gerçekten. Ondan sonrakiler artık
23 Haziran.
24 Haziran 2018. Şu anlamda söylüyorum, çünkü ondan sonra siz seçilin bir bakalım. Bakalım biz seçilin. Seçildikten sonra biz bir bakacağız. Tabiyle sandığa gidilen seçimlerdir bunlar. Ve şu anda artık Türkiye'deki Türkiye'de temsiliyetin veyahut da diyelim ki seçmenin tercihleriyle iktidar yapısının yeniden şekillenmesi ihtimalini ortadan kaldırılacak adımlar atma niyetinde veyahut da böyle bir rejim özlüyor iktidardakiler. Bu artık çok net. 2x2=4. Bunun benzerleri Venezuela'da oluyor şu anda. Bunun bir benzeri biliyorsunuz bu kadar şey olmasa bile Rusya'da oluyor. Şu anda seçimler halen işte sayılıyor vesaire. İşte yasayı değiştiriyorlar. Seçim yasasındaki değişiklik. Çok pardon. Türkiye'de bu istikamete sokulmaya çalışılıyor. Yalnız işte bunun sonuçları ne olacaktır? Şimdi onu konuşabiliriz.
Peki isterseniz sosyal medyaya özel bir parantez açmadan önce şunu sormak istiyorum. İktidar pire için aslında yorgan yakıyor gibi görünüyor. Siz de söylediniz. Küçük olaylar
bu
karşısında...
Bu bahane, bu pire falan yok ortalıkta. Bu bahane yani.
Yani küçük, çünkü... küçük şeyler için çok büyük tepkiler veriyor.
Çok basittir. Yani... Bu adli bir şeydir. Hakaret eden varsa... Evet. Bu yani sizin ceza kanununuzda bunu suç diye tarif ettiyse giderseniz yakalarsınız. Kaldı ki yakalamışsınız. Bunun cezası var. Cezasını verirsiniz. Yani bunu bu pire değil, bu bahane.
Peki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok büyük bir otoriterleşme, muhalifleri yok etme kampanyası başlatıldı. Buna rağmen toplumdaki o direnç tam anlamıyla kırılamamış görünüyor galiba. Siz de söylediniz zaten medyanın %95'i kontrolleri altında. Türk Silahları Kuvvetleri üzerinde tam bir hakimiyet sahibiler. Ama yine de o homojen, istedikleri itaat eden yapıyı tam sağlayamamış gibi görünüyorlar. Bu da onlarda paniğe mi neden oluyor, ne dersiniz?
Vallahi ben hiçbir yapıya tam olarak sahip olduklarına inanmıyorum. Yani hani çünkü böyle düşünmüyorlar. Yani kendi elemanlarını, kendi adamlarını, kendilerinin güvenli bulduklarını getirseler bile hani halen bu kurumlarla ilgili. Yani düşünün askeriye kaç kere yani hatta daha da geriye götürelim. Bu Ergenekon davalarına götürelim. Yani son 10 küsür yılda kaçıncı kere tasfiye ediliyor. Yani yine ve hep bakın diğer ortak değişebilir. Ama hep işin içinde bir aktör sabit. Kaçıncı kere tasfiye ediliyor? Kaçıncı kere doldur boşal? Kaçıncı yaş? Kaçıncı kere söyleyiniz
FETÖ tasfiyeleri.
FETÖ tasfiyesi değil. İşte yani yaycı da FETÖ tasfiyesinin içerisinde yani veyahut da daha önceki başka örnekler de vardı. Zekai. Her neyse yani çok çok örnekleri arttırabiliriz. Hani onlar da değil. Yani burada şöyle bir şey var. Burada kaynağı dolayısıyla sağlanamayan bir huzur güvenlik durumu var devlete ilişkin. Yani burada sorun devletin ne durumda olduğu değil. Devletin en tepesindekilerin devlete olan ve iflah olmaz güvensizliği. Yani buradaki kritik nokta bence bu.
Yani iktidarın kendine güveni yok anlamında.
Kendi kurumlarına güveni yok. Devlet kurumları yani ve dolayısıyla tasfiyeler ancak bir sonraki tasfiyenin Yani orada bir konsolidasyona, orada bir diyelim ki yeni bir sistem kurulmasına yol açmıyor. Hani tasfiyeler ancak bir sonraki tasfiyelerin
yolunu açıyor.
Yolunu açıyor. Ve ve yani bakınız bir tek o değil. Yani işte askeriye var, askeriye güvenmiyoruz, poliste güçlenelim. Polise güvenmiyoruz, bekçiyi kuralım. Bekçinin yanında yan bekçiyi kuralım. Yani bunun da sonu yok. Yani bu paranoid halin, bu paranoyak halin yani kaynağıyla ilgili bir sorun var. Yoksa memleketteki sistemin veyahut da demin gibi bir kurumun yeteri kadar devlete veyahut da en azından iktidara sadık olarak kadrolaşmasında, ona göre yönetmeliklerle, ne bileyim düzenlemelerle, ona göre işleyişinin belirlenmesinde bir sorun yok. Sorun buraya bakışta sorun var. Devlete bakışta sorun var. İdareye bakışta sorun var. Ve bu kaynaktaki paranoyak hal değişmiyor. Bu değişmediği sürece, buradaki özgüvensizlik kaldığı sürece bu devam edecek. Şimdi demin sizin sorduğunuz, evet pardon.
Bunun sebebi suçluluk duygusu mu? Yani bu güvensizliğin temelinde bir suç işlenmesi ve bunun sonucunun ya da karşılığının mutlaka olacağı endişesi mi var? Tam olarak nedir? Çünkü bir şeyi doğru yaparsanız panik ya da paranoyak tavırlar da göstermezsiniz.
Şimdi iki şey burada söylenebilir tabii ki. Yani son itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi en başından beri, yani iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu ana kadar 18 yılın bayağı bir kısmında tek başına iktidar olarak gözüküyor değil mi? Kağıt üzerinde. Aslında 18 yılın belki toplasanız birinde ikisinde fiilen tek başına iktidardır. Ben orada bile öyle olduğunu düşünmüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamamıştır. Olamamasının sebebi Adalet Kalkınma Partisi hiçbir zaman, yani her şeyi yapmıştır, kadro üretememiştir. Yani liyakatlı kadro üretememiştir. Ve bu dolayısıyla, bu sebepten devletle ilgili güvensizliğin en büyük kaynaklarından bir tanesi bu. Ve dolayısıyla MHP'nin kaynakları, kadrolarına ihtiyacı olmuştur. Efendime diyeyim, kendisini Kemalist, ulusalcı, Atatürkçü diye tarif edenlerin kadrolarına ihtiyacı olmuştur.
Geçmişte yani cemaatçilerin.
Cemaatçilerin tabii ki çok önemli bir kısmını, yani evet, çok önemli bir kısmını zaten cemaatçilerle atlatmış. Ama yani kendisine bu bir. İkincisi, yani gerçekten hani şeyi görüyorlar, hani herhalde kendilerine baktıkları zaman yani yönetim yani idare etme biçimleriyle oradaki gerçeklik arasında, yani bu böyle bir karmaşık köklü bir devlet yapısını idare etmek arasındaki uçurumu da farkındadırlar. Üçüncüsü tabii ki başlarına gelenler de var. Yani bununla, bu bahsettiğimiz yolun hani kavgalar nerede oluyor? Şimdi Kürt meselesini bir yere koyduğumuz zaman, hani Kürt meselesini apayrı bir yerde hep tutmak gerekiyor Türkiye'de. En büyük değişmeyen yani bugün cemaat meselesi var ama cemaat meselesi yokken de Kürt meselesi var. İşte bugün diyelim ki şu ABC meselesi var. Yani bizim bir Türkiye siyasetinde bir değişmez bir parametremiz Kürt meselesidir. Bunu bir defa koyalım. Yani bunu bir daha burada da bir kere daha altını çizelim. Onun dışında yani yaptıkları savaş tamamen bir iç savaştır. Zaten onu ben yani bundan önceki şeylerinde de söylemiştik, podcastlerde de söylemiştik. Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrasını, bir daha önceki baskı dönemlerinde en temel ayırt edici özelliklerden birisi devletin iç savaşıdır. Devletin iç savaşı hiç bitmiyor, bitmek niyetinde olmadığını da görüyoruz. Şimdi devleti çok konuştuk, iktidarı çok konuştuk. Bence bu yakın dönem gelişmeleri etrafında artık biraz muhalefete...
Tam oraya gelecektim. Bu enerji yükselmesinden bahsettiniz. Tam olarak neye tekabül ediyor? Şunun için soruyorum. Yani yeni kurulan partilerin oy oranlarıyla ilgili kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir en fazla belki %1-%3 arasında değişen bir orana rastlıyoruz. Buna rağmen iktidarda çok büyük bir paniğe, tepkiye neden oluyor. Son olarak şehir üniversitesinin kapısına kilit vuruldu bizzat Erdoğan'ın kararıyla. Ne dersiniz? Yani tam olarak nedir bu muhalefette yükselen enerji ve bu enerjinin AKP'de yarattığı neden olduğu panik?
Şimdi muhalefete ilişkin aslında çok sanırım genelde analistler çok çoğu zaman çok yüzeysel yaklaşıyoruz. Ve yüzeyselden kastım şu, İşte yeteri kadar mesela sert muhalefet yapılmıyor vesaire falan gibi. Hani ben bunun biraz daha derinine inmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar çok zor tespit edilecek. Yani yeteri kadar, yani sonuç itibariyle her siyasi hareketin kendine göre bir stratejisi, taktikleri var. Yani çok sert muhalefet yapmak yapmamak da çok sert bir muhalefet biçimi olmuş olabilir. Onu bilmiyorum. Ona girmeden söyleyeyim. Ayrıca bu çok da doğru da değil. Mesela HDP örneği var. Daha ne yapsınlar yani? Daha ne yapabilirler? Yani hani ben buradan biraz daha ilerleyip özellikle retorik düzeyde neler oluyor muhalefet cephesinde ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Yani ne yaptıklarından çok artık onlar durumu nasıl tarif ediyorlar. Şimdi burada bir defa kocaman bir laf edeyim. O da şu. Biz son 6-7 yıldır beka denilen bir ifadeyle sürekli karşı karşıya kalıyoruz iktidar cephesinde. Bence yakın dönemin en büyük gelişmesi iktidar dışındaki kesimlerin artık beka hissiyle, yani kendilerine ait bir beka sorunu olduğunu görmeye başlamadır. Yani bugüne kadar, yani diyelim ki son aslında bu 23 Haziran en son seçimine kadar veyahut da bu 31 Mart seçimleri sonrasındaki tartışmalarla birlikte aslında başlayan bir süreç bu. Şunun farkındalığı artık gelişiyor. Yani Türkiye artık, yani ne bileyim, bir sorun var. İşte ben gideyim şunu ikna edeyim. Gideyim işte muhafazakar kesimleri açılayım. Çok oy alayım, seçeyim, seçtireyim, değiştireyim. Bunun artık gündemde olamayabileceği fikri muhalefette çok yaygınca karşılık buluyor. Yani muhalefet artık kendinde bir beka sorunu görmeye başlıyor bence. Hı hı. Benim mesela bunu nereden çıkartıyorsunuz? Mesela muhalefet sözcülerinin işte var. İşte eğer henüz daha iktidar YouTube'u vesaire kaldırmadan görmek istiyorsanız mesela Halk TV'de, Tele1'de bakınız. Yani muhalefetin sözcüleri hem CHP'liler hem İYİ Partililer, Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden ve ikinci bir şey daha oluyor. Minimum bir bu beka hissiyle beraber minimum bir ortaklık, ortak talepler koalisyonu yani fiilen oluşuyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Nasıl daha HDP hiçbir şey açıklamadan, CHP hiçbir şey yapmadan ta 7 Haziran'dan başlayarak CHP ile HDP tabanı arasında alttan yürüyen bir ortaklaşma, bir bloklaşma, bir kaynaşma olduysa şu anda bu sefer bu tabanda değil, siyasal elit içerisinde bu bahsettiğim partilerin birçoğunun siyasi eliti içerisinde var. Yani dün Deva Partisi'nden birinin açıklamasını yani açık açık şunu söylüyor. Yani bu artık HDP orada ben gidemem. İYİ Parti orada ben gidemem. Bunlar aşıldı. Yani bu fikir gelişiyor artık orada. Şimdi bir yandan korku. Yalnız bakın burada ince bir şey var. Korku. Böyle bir durumla karşı karşıya olmak her zaman umduğumuz etkiyi vermez. Hatta çoğu zaman mobilize etmek yerine pasivize eder, paralize eder muhalefeti. Yani sonumuz yaklaşıyor fikri, ölüm yaklaşıyor fikri. Yani bu paralize. Ama bununla beraber ikinci bir gelişme daha oldu. O da şu, hem beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu hissediyor muhalefet, hem de yeniletebileceği bir güçle karşı karşıya olduğunu, hatta iktidarı elinden alabileceği bir güçle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Yani hem korku var burada, hem de olanak görüyor. Bu ikisinin birleşmesiyle bence muhalefette enerji yükseliyor. Şimdi bunu hemen görmeyebilirsiniz. Ama mesela bunun görüldüğü bir yer var. Baroğlu'nun yürüyüşleri, yani şimdi bu yürüyüşler çok abartılmayabilir vesaire. Ama arkalarındaki koalisyona bakarsanız, kimleri harekete geçirdiğine bakarsanız, bu bahsettiğim kesimlerin hepsini bir araya getiren bir hareket. Hı hı.
Tabii barolar dediğiniz gibi Kürt illerindeki baro başkanları da katıldı. Hepsi Feyzoğlu'na, Türk Barolar Birliği Başkanı'na sırtını
Efendim?
döndü ve istenmediği açık bir şekilde kendisine söylendi. Ama benim merak ettiğim bu söylediklerinizin arasında bir şey var. Şimdi bir taraftan AKP-MHP ittifakı o devletin güvenlikçi ve Kürt karşıtı refleksini diri tutmak adına birçok hamlede bulunuyor. Kayyımlar, barolara müdahale, Kürt siyasetçilerin tutuklanması ama muhalefette de içinde Milliyetçi İYİ Parti'nin olduğu, işte Kemalist CHP'nin olduğu ya da başka kesimlerin de olduğu muhalefette ise galiba bu güvenlikçi Kürt karşıtı refleks de artık sorgulanabilir ve çok da hayati değil gibi bir şey var. İktidar bundan da korkuyor, çekiniyor olabilir mi? Ne dersiniz bu
Ya
refleksin
kesinlikle
muhalefet
zaten
tarafından yıkılması?
şu anda muhalefetin önündeki en büyük engel kendi Kürt paranoyası. Yani bunu zaten bilmek için yani çok fazla yani hani iktidara ne zaman nasıl yüklenmeye çalıştığına bakın, muhalefete nasıl yüklenmeye çalıştığına bakın, çok açık. Bunu çok uzun uzadıya konuşulacak bir şey yok ama bence burada ilgi çekici şey hani diyelim ki hani köpeğin insanı değil de insanın köpeği ısırdığı diyelim ki habercilerin haberciliğe ilişkin benzetmeyle konuşursak İYİ Parti içerisinde HDP ile ilişkin iktidarın hamlelerine dair söylenen sözlere bakın. Yani bunu topyekün söylemesi de parti çok önemli vekillerin ağzından söylüyor. Yani burada bence durumu daha da gerdiren ve iktidarı da bu yönde bu bahsettiğimiz bugünkü dört maddede saydığımız çok diyelim ki köklü bir şekilde Türkiye'ye vites attıracak yani artık seçim yoluyla değiştirme fikrini öldürecek. Bence zaten seçim yoluyla değişmenin kapısı çoktan kapalı Türkiye'de ama bunun fikrini öldürüyorlar şu anda. Öldürmeye çalış yönelik hareketler. Bence bu bağlamda düşünülmeli. Çünkü bence bunu iktidar bloku görüyor. Yani siz siz hani Deva Partisi'nden tutun HDP'sine oradan yani burada da bir kaynaşma var. Bu neyin karşılığı olur? Neyi gösterir? Bu bir defa artık daha farklı biçimlerde ve daha sert karşılaşmaların habercisi olabilir muhtemelen. Türkiye'de geniş ve bir şey daha eklemek lazım. İlginç bir şekilde o talepler minimalleştikçe, ufaldıkça bence muhalefet radikalleşiyor. Yani bu mesela diyelim ki çünkü talepler öyle bir şeye gelmiş durumda ki yani bildiğiniz hani bir diyelim ki çok genel anlamda çok çok temel bir temel hani çok demokratik bile olmasına lazım değil ama demokrasi olduğunu iddia eden bir rejimin en temellerine yani diyelim ki yasama yürütme yargı arasındaki güç ayrımına veyahut da her aktörün bir şekilde denetlenebilir olması yani bunlar talep değildir. Bunlar sizin her zaman verili kabul edeceğiniz şeyler. Sorgulanmayacağınız şeyler. Artık bu noktalarda mevzi kurulduğu zaman o zaman işte tepki daha da radikal oluyor. Yani minimumlaştıkça daha asgariye indikçe mücadele ettiğiniz şeyler hem mücadele araçlarınız hem retoriğiniz tabii daha keskinleşiyor, daha radikalleşiyor, daha vazgeçilmez bir yerlerden çıkıyorsunuz.
Peki sosyal medyaya biraz isterseniz özel parantez açalım. Medyanın, yazılı ve görsel medyanın büyük bölümünü kontrol ettiler. Ama sosyal medyada hiç de beklemedikleri çok yüksek tonda çok keskin eleştirilere maruz kalıyorlar. Ve bunun etkisinin ne kadar olduğunu hiç kimse ölçemese de tam olarak toplumdaki karşılığını ya da etkisini belli ki AKP içerisinde, iktidar içerisinde bu tepki çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Ne dersiniz? Yani sosyal medyanın etkisini, gücünü AKP kendi gözünde mi büyütüyor yoksa gerçekten de böyle bir etki yaratma potansiyelini içinde barındırıyor mu sosyal medya, Twitter, Facebook, YouTube?
Yani sosyal medyayı bir defa şaşırmalarına şaşırmak gerekiyor. Ve hatta burada aslında şaşırılacak şey şu. Artık biliyorsunuz sosyal medya artık böyle sosyal medyayı çok da fazla işte herkesin katılımı olduğu, herkesin gördüğü vesaire bir yer olarak tarif etmememiz gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz ki artık yani bir organize organize bir şekilde insanların fikrini manipüle etmeye çalışan çalışan ekiplerin aktif olduğu bir alan aynı zamanda sosyal medya. Trollükten bahsediyorum açıkçası.
Evet.
Yani artık mekanize trollük var. Şimdi mesele burada iki soruyu aynı anda sormak lazım. Bir bu paldır küldür hesapsız kitapsız işler yapmaya devam etmek ve yani sonuçlarını kestiremeden iş yapmaya böyle eline yüzüne bulaştırarak devam etmesi bu kadar güç, ihtişam falan iddiaları ortasında iktidarın. Yani işte ne bileyim mesela daha öncesinde bir video sızdı o işte benim gömleğim düzgün mü vesaire gibi bir şey.
Göbeğim.
Evet hatırlamıyorum detaylarını. Evet detaylarını çok hatırlamıyorum ama yani hani çok böyle yani bu kadar çok kafa yordukları bir konu bu. Yani ve hani bir yandan da sürekli böyle bir ele yüze bulaştırma devam ediyor. İkinci bir şey. Dediğimiz gibi yani burada bir mekanize yani herkesin şeyi var. Troll ordusu var. Bu troll ordusunu demek kullanmak konusunda bir zafiyet söz konusu. Yani bu da aslında yani her attıkları adımda biraz hani hep şeyi çok güç iddiasında bulunmaya çalışırken ne kadar diyelim ki karmaşık bir türlü kudretli olamama haliyle karşı karşıya olduklarını da görüyorsunuz. Ele yüze bulaşıyor. Veyahut da kasten mi kullanılmıyor acaba o troller?
Yani o yeşil topu etmiyor. Hatırlıyorsunuz. O öyle bir şey başlattılar. Birkaç ay içerisinde apar topar kaldırdılar.
Ya çünkü her şey elleri yüze bulaşıyor.
Evet yani bu konuda da çok başarılı oldukları olmadıkları ortaya çıktı galiba.
Evet yani bu tabii ki şimdi bunların hepsi yani blok içerisindeki kafa karışıklıklarını ve biraz da panikli hali anlatıyor gibi geliyor.
Peki var mı eklemek istediğiniz başka bir şey?
Vallahi eklenecek çok şeyler var. Aha. Ama bunları sanırım hepsini bir arada konuşamayacağız. Bir de son olarak belki şunu söyleyebiliriz. Hani bir de tabii bu konuştuklarımızda bugün iktidar bloku içerisinde ne olduğuna ilişkin az şey söyledik. Bence onun kendisi de bambaşka bir yani orada da
podcast konusu.
Çok ciddi kırılmalar, çok ciddi kaynamalar olduğunu düşünüyorum. Yani hani bir yandan saray tümden sistemi değiştirirken bir yandan da yani iktidar ortaklarının sarayla girdikleri ilişkinin biçimi de bence değişiyor. Yani hani bir yandan saray artık nihai zaferini ilan ettiğini düşünürken öbür yandan iktidar blokunun içerisinde ne oldukları başka türlü soru işaretleri ortaya çıkartıyor. Bunu başka bir
programda konuşalım.
Konuşuruz.
Tamam. Tamam. Peki teşekkür ediyorum.
Yekten
Bey yayına katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.